Ayrım 25, sayfa 237. Ali adım adım Bilge ile yürürken okula bıraktım onu. Merak etme dedi. Bilge kolunun yarım ağırlığını Ali'ninkine bıraktı. Taşınacağından emin, kendine güvende hissederek ilerledi. İlk defa birileri kendisi için inisiyatif kullanır olmuştu. Ali'nin vizyonunu görmek, bu sakinliğin, durgunluğun altında adım adım kendi isteği hayatı kuran kararlı birinin olduğunu bilmek ilham vericiydi. Can Manay'ın şoförü diye yaklaşmak istemediği bu adam, tanıdığı en değerli kişilerden biriydi. Zaten tanıdığı kaç kişi vardı ki? Ama milyonlarcası da olsa Ali başkaydı. Bu kesindi. Aniden gelmeye başlayan insanların trafiğinden dolayı şaşkınlaşan bekçinin önden geçip asansöre yürüdüler. Ali, burada görüşmeye geldiğin gün defterlerini düşürmüştün dedi asansörün kapısı açılırken. Bilge asansörün aynasından bakan Ali'nin gözlerine kaçırarak gülümsedi. Birlikte asansöre bindiler. Ali'den gelen en ufak bir belirti de kolunu geri çekmek için tetikteydi ama Ali iyice sıkıştırdı kolunu. Bilge kolunu çekmek istese zorlanacak kadar sarmalamıştı. Böylesine kararlı bir şekilde kola alınmak, böylesine kararlı bir şekilde sahip çıkılmak ne kadar da huzurluydu. Asansör yukarı çıkarken kolunun geri kalan ağırlığını da tamamen Ali'ye bıraktı. Kendisine teslim edilen güveni fark edip kafasını Bilge'ye çevirdi Ali. Yan yana durup birbirlerine baktılar. Bilge'nin yanaklarına hücum eden pembelikte huzur buldu. Bilge'nin gözlüklerini düzelttirmiş gibi yapıp gözlerinin kaçırmasını hiç alınmadı. Yakası kapalı ipeksi gömleğinin altında alçalıp yükselen göğüs kafesine baktı. Heyecanın ritmiydi bu. Bunun deliklerinden ciğerlerini en derin köşesine dolduracak uzunlukta ama sakin bir nefes aldı Ali. Bilgiden yükselen bu çiçek kokusunu içine doldurdu. Lavanta diye düşündü. Lavanta ne kadar da huzurluydu. Asansör kata geldiğinde bir adım geri çekilirken kolundaki Bilge'nin elini diğer eliyle tutup kolundan çıkardı ve parmaklarının ucundan tutup bir beyefendi olarak ona yol verdi. Bilge kıpkırmızıydı. Mırıltının nefesle karıştığı ve saklanmaya çalıştığı o heyecanla teşekkür ederim dedi. Ali'nin parmaklarına değen parmaklarını yavaşça çekip sanki bir kelebek gibi Ali'nin avuçlarından uçup çıktı asansörden. Ali'nin peşinden takip ettiğini bilerek Can Manay'ın odasına giden koridor boyunca ard arda yürüdüler. Ali önünde ilerleyen Bilge'nin saçından ayırmadı gözlerini. Vücudunun narinliğine, giydiği eteğin altından sadece adım attığının belli olan kalçasının kıvrımına bakmamak için çabaladı. O koridor sonsuza uzansa, Bilge'nin ayakkabılarının çıkardığı o narin ama dolu topuk sesini hep takibinde olsa diye düşündü. Zeynep onları karşılayana kadar. İkisi de sırayla Zeynep'le kucaklaştılar. Can Manay'ın aramasından sonra nasıl da keyfi yerine gelmişti. Onun heyecanından mutlu oldular. Zeynep heyecanla yapılacakları anlatırken ne Ali'nin ne de Bilge'nin içindeki Can Manay yaşanmışlığını fark etti. Can Manay'ın çılgınlığından tamamen habersizdi. Hevesle sıraladı bilgileri. Can Manay güya yurt dışından dönecekti. Kimse eve kapandığını bilmemeliydi. Müşterileri arayıp dönüşü bildirecekti ama önce Can'dan liste gelecekti. İki haftaya kalmaz kliniği yine açarlardı. Televizyon programı yapmak şarttı. Ama hangi kanalda programı yeni yayın dönemine yetiştirmek lazımdı. Hele bir Can Manay gelsindi, her taş yerine oturacaktı. Bilge sakinlikle Zeynep'in heyecanını dinlerken onun nasıl da Can Manay'ın yaşantısını yaşadığını fark etti ve aklına Kaya geldi. Acaba neredeydi? Manay'ı bu durumda görse ne derdi? Belki de görmüştü bu durumda onu ve belki de demiştik diyeceğini. Zeynep konuşurken Can Manay'ın odasına geçtiler. Bilge perdeleri açtı. Ali havalandırmaya çalıştırdı. Zeynep çay yapmaya gitti ama Can Manay'ın bardakları bitmişti. Kırılmıştı hepsi. Ali aşağıdan bardak getirmeliydi. Çünkü toplantı odasında içecekleri çayla işe koyulacaklardı. Aynı eski günlerdeki gibi. Ali'nin gidişiyle Manay'ın odasında yalnız kaldı Bilge. Kapalı kalan bina insansızlık kokuyordu. Bilge perdenin kumandasını yerine koyarken Can Manay'ın kitaplarına baktı. Nasıl da özenle yerlerine koyulmuşlardı. Bu odaya darmadağınık görmüştü birçok kez. Özellikle Duru gittikten sonra. Ama bu kitaplara dokunulmamıştı hiç. Her şey yerde atılı durabilirken bu kitaplara asla ellememişti Manay. Bilge saydı, 12 değil 10 kitap vardı. İki tanesinin ona götürmüştü aylar önce. İlk kitabı eline aldı. Kapağında Kibolion yazıyordu ama yazarını anlayamadı. Tri initatis da kimdi? Kelimeleri çevirdi. 3 inisiyasyon. Kapak ne kadar da eskiydi. İçini açıp basım tarihine baktı ama tarihi bulamadan kitap elinden kaydı. Can Manay kitabı yavaşça çekip elinden almıştı. Sıçramakta geç kalan vücudu nefesini tutarak tepki verdi. Can Manay'ın ani varlığına. Can kırık bir gülümsemeyle sıradaki iki kitabı gösterip ''Bence bunlardan başlamalısın'' dedi. Sonra ekledi. ''Beni gördüğüne sevinmiş gibisin. Sarılmayacak mısın?'' Kollarını hafifçe iki yana açmıştı ki Zeynep geldi. Bir çığlıkla Can Manay'a koşup sarıldı. Bilge'ye açılan alaycı kollarını Zeynep'e doladı. Can, bakışını birkaç saniye sonra Bilge'den alarak kendisine sıkı sıkı sarılan Zeynep'e verirken niye bunca yıldır Zeynep'le çalıştığını hatırladı. Ne kadar sevildiğini hatırladı. Böyle karşılanmak ne güzeldi. Zeynep'in heyecanlı sorularını cevaplarken arada bakışı Bilge'nin donukluğuna kaydı. Hala sımsıkı toplanmış saçları, boğazına kadar iliklenmiş gömleğiyle ne kadar da aynıydı. Her zaman kendisi gibiydi. Niye? Nasıl böyleydi? Zeynep ne kadar zayıfladığından konuya girip giydiği takım elbisenin şıklığından çıkarak 50 soru sordu yarım saat içinde. Ve Can Manay'a o bıçak kesmez sakinliği her birine doyurucu cevaplar verdi. Arada Avrupa'yı gezmiş olması gibi Manay'ın cevaplarının birçoğu doğru değildi. Ama onları dinleyen Bilge yargılamadı. Manay Zeynep'i rahatlatmak istiyor olmalıydı. Ali kapıdan girdiğinde Zeynep ve Can koltukta yan yana oturuyorlardı. Bilge de ayakta, masaya dayanmıştı. Ali'yi görünce ayağa kalktı Can. Dümdüz baktı ona. Suratındaki kırık gülümseme sanki yapıştırılmış gibi tazelendi ve gülümsemesi genişleyip kollarını açtı. Ali'ye doğru gitti. Sarıldılar birbirlerine, dünyalarını kucaklarcasına. Bilge yaslandığı yerden doğruldu. Şaşırmıştı. Daha doğrusu unuttuğu şeyi hayat ona hatırlatmıştı. Manay Ali'yi gerçekten de seviyordu. Sonra bir şey daha fark etti. Ali, Can Manay'ın ensesinden tutup alnına koyduğunda Ali'nin sadece şoför olmadığını gördü. Manay sanki bir anlamda onun kanatlarının altındaydı ama değildi de. Ali'nin iri bedeninin yanında Can Manay ne kadar da ufak tefekti. Ali ile göz göze gelene kadar ikisini inceledi. Birbirlerinin arkalarını kollayan iki dost gibiydiler. Bakışını Ali'nin gözlerine yakalayınca gülümsedi Bilge. Kendini salak gibi hissederek nasıl olmamıştı da görmemişti Ali'nin kim olduğunu, nasıl biri olduğunu. Evine gidip yarattığı yaşantıyı görmüş, şimdi ise Manay'a nasıl destek olduğunu, ne kadar sahici olduğunu anlamıştı. Ali, Bilge'ye baktığında onun gözlerinde doğan ışığı gördü önce. Suratında hiç görülmemiş bir gülümsemeyle kendine odaklanmıştı. Gözlerini kilitledi Ali. Bu bakışı görmek için çok beklemişti. Bu bakışı verebilecek değerde bir kadının var olduğunu görmek için bekleyişi önce Bilge'yi tanıdıktan sonra ondan bu gülüşün doğuşunu görmek için. Huzur doldu içine. Nihayet tanındığının, anlaşıldığının, bilindiğinin huzuru. Can'ın parmağı kendi bakışıyla Bilge'nin bakışı arasına girip şaklaması Ali Bilge'nin gülümsemesine kalabilirdi. Can araya giren önce Ali, sonra Bilge'nin gözlerine kilitlenmiş o kara bakışları Ali ve Bilge'yi kopardı birbirinden. Toplantıya hazırlanın, anlatacaklarım var demişti. Sonra Ali'ye dönüp açım. Bana bizim büfeden eskisi gibi bir şeyler ayarlar mısın diye eklemişti. Ali yola koyulurken Zeynep Can'ın kendisinden istediği dosyaları hazırlamaya koştu. Can ise odadan çıkmak üzere olan Bilge'ye dönüp bekle dedi. Bilge tetik de kendisine yapılacak en ufak tuhaflıkla çekip gitmeye kararlı bekledi. Nasılsa eti ölmüyordu henüz ve Manay kendine gelmiş gibi görünüyordu. Çekip gitmesi kimseyi yaralamazdı. Kendini Manay'dan korunması gerekirse koruyacaktı. Ama Can masasının çekmecesinden küçük bir kitapçık çıkarıp uzattı. Bilge kitapçığı aldı. Can Manay'ın el kitapçığıydı bu. Kendisine daha önce verilenden farklıydı. Kapak rengi kırmızıydı. Kapağı açtı. CM deneyiminde sistem yazıyordu. Bu ikinci aşama olmalıydı. İlki hayattı. Buysa sistem. İçinde yükselen heyecanla savaşamadı Bilge. Manay delirmiş olabilirdi. Belki de hep deliydi ama zekiydi de. Bu zekada birinin kendisini ikinci aşamaya davet etmesi ilgi çekiciydi. Peki ikinci aşama da neydi? Sayfanın tam ortasına konmuş tek bir paragraf vardı burada. Bilge okudu. Nihayet buradasın. Tam yanımda. Her şey şimdi başlıyor. Bulunduğun yerin ulaşılabilirliği seni yanıltmasın. İnisinasyondan düşersen gidersin. Bugün varsan yarın ancak kendi çabanla burada olacaksın. Ama önce kendini bilmek zorundasın. Sınırlarını bilmeyen birinin emeği ameliyattır. Ve kendin olmak en büyük cevaptır. Kendin ol. Kendini asla kimseye sunmadan ve olduğun şeyden yılmadan. Unutma, ya her an fark ederek doğarsın ya da an be an umursamazlıkla ölürsün. Seçim senin. Parçası olmaya hak kazandığın bu sistem sana ne istiyorsan onu getirecek. İstediklerine dikkat et. Paragrafın kelimeleri bittiğinde kafasını kaldırıp Manay'a baktı Bilge. Karanlıkta döllenmiş bir aydınlık vardı bu adamda. Bir şey nasıl da bu kadar anlaşılmaz ama aynı zamanda da anlaşılır olabilirdi. Sanki ilk defa oyun yoktu. Bu bakış devam edemezdi. Bilge kitapçığını alıp döndü gitti. Kapıdan çıkarken Can Manay, ekibi topla, başlıyoruz dedi. Bilge bir an durdu. Çıkacaktı ama dönüp baktı ona. Başlamak için hazırlanmış ama aslında hazır olmayan birini gördü. Bu sistem Can Manay'a da ne istediyse onu mu vermişti? Belki de uzun süredir öylesine istemekle meşguldü ki ne istediğine dikkat etmeyi becerememişti. 10. Özge. Binaların üstünden geçip şehrin sınırlarından çıktıklarında kafasına takılan kulaklıktan pilotun duyacağını umarak sormuştu Özge. Nereye gidiyoruz? Pilot aşağıya göstermişti ve alçalmıştı. Kuşlarıyla ünlü gölün üstüne doğru. Burası milli park değil miydi? İndiklerinde Özge'yi pistin köşesinde bekleyen araba aldı. Sağda varmak ne kadar da zahmetliydi. Neredeydi bu adam? Ona varılabilir miydi ki? Nihayet yüksek taş duvarlarla çevrilmiş bir araziye geldiler. Demir kapılar açıldı, araba içeriye girdi. Özge indiğinde kendisini bekleyen hizmetli onu bahçenin ortasındaki büyük beyaz eve buyur etti. Hiçbir şeyin anlamı kalmamıştı. Aklı hala yeni yıl diye bağırıyor. Ayşegül'ün o son bakışı düşüncelerini dağılıyordu. İçeri girdiler. Sadık Murat Kolhan yukarıdaki çalışma odasındaydı. Sakince kendisine açılan kapıdan girdi çalışma odasına ve Sadık'ı aradı gözleri. Yenilmişliğini gizleyebildiği kadar gizlemeliydi. İnsanların yenilmişlikleriyle beslenen bu adamı beslemeyecekti. Odanın derinliğinde çalışma masasının köşesinde imzaladığı evraktan kafasını kaldırdı Sadık. Özge'ye baktı. Daha önce orada olmayan bir anlayış vardı gözlerinde. Özge buz gibi bir merhabanın ardından buyurun dedi. Kafasındaki sesi bir susturabilse, göz kapaklarının karanlığa yapışmış her bir göz kırptığında karşısına dikilen Ayşegül'ün o bakışını silebilseydi. Sadık doğruldu, dikkatle baktı ona. Özge'nin sabrı kalmamıştı. Bu bakışlar, bu oyunlar, bu kapsamaya çalışmalar çok fazlaydı. Kafasını düşünmeden iki yana salladı. Bunun için çok yorgunum diye mırıltıyla düşüncelerini ağzından çıkardı. Dönüp biraz önce girdiği kapıdan çıkmak için adımlarını hızlandırdı. Nerede olduğunu bilmiyordu. Milli Park'ın kıyısında bir yerlerdeydi. Ama gerekirse yürüyerek eve gidecekti. Şanslıysa yolda ölebilirdi. Hayatında değer verdiği en mutlu çocukluk anlarının kahramanları kendisi yüzünden katledilmişti. Gözünden sızmak üzere olan yaşlar çıkmadan çekip gitmeliydi. Buraya neden gelmişti ki? Beklediğinden daha fazlasıyla karşılaştı Sadık. Özge'nin umudunu yitirmiş ifadesi acıyla yıkanmış, hüzünle renklenmiş, o yeşilin içine kırmızılar, sarılar bezenmişti. Duygularının yoğunluğunu bu kız nasıl da rengarenkti. Zengin bir sonbaharın tüm renkleri bedenindeydi. Buraya onu biraz korkutup haddini bildirmek, domine etmek için getirmişti ama ışığını kaybetmek üzere olan bu güneşin kızıl korluğunda hali domine edilemezdi. Özge arkasına dönünce hemen peşinden gitti Sadık. Kapıdan çıkmak üzereydi ki yakaladı onu ve çekip yavrusuna sarılan bir baba gibi aldı onu kollarına. Sımsıkı kavradı, kanatladı. Sarmalandığı anda tekmelemeyi, ısırmayı, onun kollarından kurtulmak için yapabileceği hamlelere düşündü Özge. Ormanın ortasında ıssız bir yerde olduğu şimşek gibi çakarken beyninde kollarının çekimi etrafına dolandıklarına durdu. İleri gitmediler ve epey sıkıydılar. Yoksa zararsız mıydılar? Çıkmak için biraz kıpırdandı ama Sadık bırakmadı. Sarılışında sadece şefkat vardı. Neden olduğu bu acıyı kucaklamak rahatlatıcıydı. Biliyorum dedi, biliyorum. O da Özge gibi yorgundu. Sistemle savaşmaktan değil, kendisiyle savaşmaktan da onun yorgunluğu. Özge'nin hıçkırıkları Sadık'ın kollarının arasında ışık girmeyen o karanlığa yayıldı. Sadık derin bir nefes alıp gözlerini kapadı. Özge'nin acısının huzur bulurcasına aslında acısından değil, çaresizliğinde huzur bulmuştu. Onu kucaklamak ancak çaresizlik içerisindeyken mümkündü. Yaklaşabileceğiniz bir ateşi tüm sıcaklığıyla kucaklamak gibiydi. Sadık'ın huzurla gevşemesi, Özge'nin bir anda kollarından sıyrılmasıyla son buldu. Yine ona yaklaştığında Özge kütüphaneyle duvarın köşesine dönmüştü. Ve kendisine uzanan kolu ittirip, "Yalnız bırakın beni," diyebildi. Hıçkırıklarla konuşmasını engelleyemiyordu. Sadık yeniden sarılmak istedi ama bu sefer Özge izin vermeyecekti. İki büklüm kendi içine çökene kadar öylece bekledi Sadık. Sonra odadan çıkıp gitti. Birlikte acı çektiğimiz, birlikte sevdiğimiz, birlikte düşündüğümüz, birlikte ürettiğimiz insanlardı birlikte hissettiklerimiz. Sadık çok uzun süredir kendini kimseyle birlikte hissetmemişti. O çiftliği bastırmak belki de gereksizdi. Kafasındaki düşüncelerden silkelendi. Pişmanlığını engellercesine Özge'yi korumak istedi. Ama insan karşısındakini kendinden nasıl koruyabilirdi? Aşağı inen merdivenlerin başında dikildi. Geri dönüp onunla konuşmaya deneyecekti. Kibirden kapı açıldı ve Özge gözünü, yüzünü, kolunu silerek çıktı odadan. Merdiven başında bekleyen Sadık'ı görünce direkt sordu. Lavabo nerede? Sadık banyoyu işaret etti ve onu kapının önünde bekledi. Özge birkaç dakika sonra banyodan çıktı. Yıkanmış suratı, kızarmış burnu ve geriye atılmış saçlarıyla Sadık'ın karşısında dikildi. "Niye buradayım?" diye sordu. Sadık sersemlemişti. Kızın öyle bir duygu yoğunluğundan böylesine hızlı savunmaya geçebilmesi etkileyiciydi. "Konuşmamız lazım," diye cevap verdi. Özge aynı sertlikle, "Dinliyorum," dedi. Sadık çalışma odasına doğru yönelmişti ki Özge başka bir yerde "Lütfen," diye itiraz etti. O odaya girmek istemiyordu. Biraz önce içinde yükselen duygular sanki onu yine orada bekliyordu. Sadık merdivenlerden indi, Özge'nin kendisini takip ediyor olduğunu bilerek. Mutfaktan arka bahçeye açılan kapıdan çıkarak bahçe boyunca ilerlediler. Sadık'ın ardından yürüyen Özge, evin arka bahçesinin güzelliğine daldı yürürken. Ayrım sonu.